Ayrım 36, sayfa 378, bölüm 50, bozulma. Mikael Bellman bekledi. En sevdiği an buydu. Onun kapıyı açmasını beklediği o birkaç saniye. Her defasında emin olsa da beklentilerini bir daha aşıp aşmayacağını heyecanla merak ettiği o süre. Onu ne zaman görse ne kadar güzel olduğunu unuttuğunu fark ediyordu çünkü. Kapıyı her açışında tüm güzelliğini özümsemesi için kısa bir ana ihtiyaç oluyordu. Ya da zihin. Bunu kabul etmesi için. Onu isteyen onca erkek, karşı cinsine ilgi duyan ve göz zevki bulunan tüm erkekler arasında onu seçmiş olduğunun kabulüydü bu. Sürünün lideri, alfası. Dişilerle ilk çiftleşme hakkına sahip erkeği olduğunun onayı. Evet, sıradan ve kaba kelimelerle böyle ifade edilebilirdi durumu. Alfa erkeği isteyip doğulan bir şey değildi, alfa doğulurdu. Bir erkek için kolay ve rahat yaşam değildi ama herkes sizi alfa görüyorsa buna karşı gelemezdiniz. Kapı açıldı. Yüksek boyunlu beyaz bir kazak giyiyordu. Saçını tepeden bağlamıştı, yorgun görünüyordu. Gözleri her zamankinden daha sönüktü. Yine de karısının hayalini bile kuramayacağı kadar zarif ve şıktı hala. Merhaba dedi. Verandada oturduğunu söyledi ve arkasını dönüp eve girdi. Mikael peşinden gitti. Buzdolabından bir bira alıp verandadaki aşırı büyük ve ağır sandalyelerden birine oturdu. Neden dışarıda oturuyorsun diye sordu burnunu çekerek. Zatürre olacaksın. Ya da akciğer kanseri dedi kaca. Yarısı içilmiş sigarasını küllükten aldı ve okuduğu kitaba uzandı. Mikael kapağına göz attı, ekmek arası. Gözlerini kısıp baktı. Charles Bukowski mi yazıyordu? İsviçre'deki ünlü Bukowski müzayede salonu gibi mi diye düşündü. İyi bir haberim var dedi. Küçük bir felaketi önlemekte kalmadık. Like vakasını lehimize de çevirdik. Bugün Adalet Bakanlığı'ndan aradılar. Bellman ayaklarını sehpaya uzattı ve bira şişesinin etiketini inceledi. Olaya kararlılıkla müdahale edip layıkı saldığım için bana teşekkür ettiler. Kripos bu kadar hızlı davranmasa Galtung ve avukat ordusunun ayaklanacağından korkuyormuş. Ayrıca kontrolü ele almam ve Kripos dışında kimseyi bu dosyaya karıştırmamam için benden güvence istediler. Mikael şişeyi ağzına götürdü ve içti. Ardından sertçe sehpaya koydu. Ne düşünüyorsun Bukowski? Kaja kitabı indirdi ve Michael'ın gözlerine baktı. Biraz ilgi gösterse iyi olur dedi Mikael. Bu konu seni de ilgilendiriyor. Bu dosya hakkında ne düşünüyorsun hayatım? Hadi söyle bir şeyler. Sen de bir cinayet dedektifisin. Mikael, Tony Like şiddete meyilli bir suçlu. Biz de bunun etkisi altında kaldık. Çünkü şiddet suçlusu bir insanın kolay kolay düzelmeyeceğini biliyoruz. Öldürme becerisi ve arzusu herkeste olmaz. Ya doğuştan gelir ya da sonra edinilir. Ama içinde bir katil varsa ondan kurtulmak çok zordur. Belki de katil bizim bunu bildiğimizi biliyordu. Önümüze Tony Like'ı sunduğunda sevinçten delireceğimizi ve bir ağızdan yaşasın vaka çözüldü, katil bu şiddet yanlısı adammış diyeceğimizi tahmin etti. Bu yüzden de gizlice Tony Like'ın evine girip Elias Kog'u aradı. Böylece o gece Havas'ta kalan diğer insanları araştırmayı bırakacaktık. Like'ın evinde o arama yapıldığında polis dışında kimse Havas'taki kulübeyle olan bağlantıyı bulduğumuzu bilmiyordu. Ne olmuş yani? O bağlantıyı bulmamızın an meselesi olduğunu tahmin etmiştir. Kahretsin, neden daha önce bulmadık ki zaten? Bellman yeniden şişesine sarıldı. O zaman katil kim? Kulübedeki 8. konuk, dedi Mikael Bellman. Adelvet'le seninle beraber gelen ama kimsenin tanımadığı o erkek arkadaş. Kimsenin mi? 30'dan fazla polisin bunun için çalıştı. Adel'in dairesini aradık. Yazılı hiçbir şey çıkmadı. Ne günlük, ne kartpostal, ne mektup. E-posta ve mesaj bile yok. Tespit edebildiğimiz tüm erkek tanıdıklarını sorguladık ve teker teker eledik. Kadınları da. Hepsi de çamaşır değiştirir gibi sevgili değiştirdiğini ve kimseye bir şey anlatmadığını söyledi. Öğrenebildiğimiz tek bilgi, Adel'in kulübeye birlikte gittiği bu adamın kendi deyimiyle hem onu azdıran hem de kendisinden soğutan yanları olduğunu bir kız arkadaşına söylemiş olması. Azdıran yanı, ondan bir keresinde gece boş bir fabrikada buluşmalarını ve hemşire gibi giyinip gelmesini istemesiymiş. Azdıran yanı buysa kendisinden soğutan yanını duymaktan korkuyorum. Soğutan yanı da konuştuğunda Adel'e ev arkadaşını hatırlatmasıymış. Adel'in bununla ne demek istediğini kız arkadaşı da bilmiyor. Ev arkadaşından kasıt sevgili olmasa gerek dedi kaca esneyerek. Çünkü Geir Brun eşcinsel. 8. konuk cinayetleri Tony Like'ın üstüne yıkılmaya çalışıldıysa o zaman onun da bir suç geçmiş olduğunu biliyordu. Saldırıdan hüküm giymiş olması kamuya açık bir bilgi. Suçu işlediği yer de öyle. Yani Yitir Enebak Belediyesi. Like büyük annesiyle Liseren Gölü'nün kıyısında yaşarken bir katil olma yolunda emin adımlarla yürüyormuş. Polisin Like'dan şüphelenmesini istiyorsan Adelvet'te senin cesedini nereye atardın? Tabii ki polisin Like'la ve sabıka kaydındaki suçuyla bağlantı kurabileceği bir yere. Liseren Gölü'nü o yüzden seçti. Mikael Bellman duraksadı. Söylesene, seni sıkıyor muyum? Hayır, sıkılmış gibisin. Şey, kafam biraz dolu da. Sigara içmeye ne zaman başladın sen? Neyse, 8. konuğu nasıl bulacağımızla ilgili bir planım var. Kaja gözlerini ona çevirdi. Bellman iç çekti. Planın ne diye sormayacak mısın hayatım? Planın ne? Onunla aynı stratejiyi kullanmak. Neymiş o? Masum birine odaklanmak. Senin hep yaptığın şey bu değil mi? Mikael Bellman birden başını kaldırdı. Sanki yeni bir şey anlamaya başlamıştı. Alfa erkeği olmakla ilgili bir şey. Planını açıkladı. Katili nasıl kandırarak ortaya çıkaracağını anlattı. Lafını bitirdiğinde soğuktan ve öfkeden titriyordu. Neye sinirlendiğini bilmiyordu. Kaja'nın olumlu ya da olumsuz bir tepki vermemesine olabilirdi. Ya da vakayla hiçbir alakası yokmuş gibi karşısında durup sigara içmesine. Meslek hayatının ve bu kritik günlerde atacağı her adımın onun geleceğini de etkileyeceğini anlamıyor muydu? İleride Bayan Bellman olacağına inanmasa bile en azından sadık kaldığı ve onunla bilgi paylaşmaya devam ettiği takdirde Mikael'in yardımıyla kariyer basamaklarını kolayca tırmanacağını biliyor olmalıydı. Belki de sorduğu soruya sinirlenmişti bu kadar. Onunla ilgili bir şey sormuştu çünkü. Diğer adamla. O yaşlı ve güçsüz alfa erkeğiyle. Afyon meselesini sormuştu Kaja. Hall, Like'ın tutuklanmasıyla ilgili sorumluluğu üzerine almaya kabul etmeseydi, Afyon'u gerçekten de bir koz olarak kullanıp kullanmayacağını öğrenmek istemişti. Tabii ki kullanacaktım, dedi Bellman. Kaja'nın yüzünü görmeye çalıştı ama çok karanlıktı. Neden kullanmayayım ki? Adam ülkeye uyuşturucu sokmuş. Merak ettiğim o değil. Sırf bu yüzden teşkilatın itibarına leke sürülmesini göze alır mıydın, onu merak ettim. Mikael başını iki yana salladı. Bu mantıkla hareket edersek kendimizi yozlaştırmış oluruz. Kaja'nın kuru kahkahası gecenin soğuğuna karıştı. Onu kendi ellerinle yozlaştırdın. O yozlaşmaya müsait biri, dedi Bellman birasını bir dikişte bitirerek. Onunla benim aramdaki fark da bu. Kaja, bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Kaja ağzını açtı. Söylemek istedi, söylemeliydi. Ama tam o anda Mikael'in telefonu çaldı. Komiserin her zamanki gibi elini cebine götürüşünü ve dudaklarını büzüşünü izledi. Kaja'dan öpücük vermesini değil, susmasını istiyordu elbette. Arayan karısı, müdürü ya da cinayet soruşturmaları için yarıştığı emniyet birimini alt etmesi için ona gerekli bilgileri sağlayan bir cinayet masası polisiyle düzüştüğünü bilmemesini istediği herhangi biri olabilirdi çünkü. Mikael Bellman'ın canı cehennemeydi. Kaja sonrasında. Ama onlardan da önce... Kaçmış, dedi Mikael Bellman telefonu cebine koyarken. Kim? Tony Like. Bölüm 51. Mektup. Merhaba Tony. Bunca zamandır benim kim olduğumu düşünüyorsun. O kadar düşündün ki sonunda sana bunu göstermenin zamanının geldiğine karar verdim. O gece Havas'taki kulübedeydim ama beni görmedin. Kimse görmedi. Bir hayalet kadar görünmezdim. Ama sen beni tanıyorsun. Hem de çok iyi tanıyorsun. Şimdi seni almaya geliyorum. Beni durdurabilecek tek kişi artık sensin. Diğer herkes öldü. Sadece sen ve ben varız Tony. Kalbin daha hızlı atıyor mu? Ellerin bir bıçak arıyor mu? Cal'ın alınacağı korkusuyla onu karanlıkta sersem gibi sağa sola savuruyor musun? Bölüm 52. Ziyaret. Bir şey onu uyarmıştı. Bir ses. Burada neredeyse hiç ses olmazdı. En azından bilmediği ve onu uyandıracak sesler olmazdı. Ayağa kalktı, ayaklarını soğuk zemine koydu ve pencereden baktı. Onun bölgesiydi burası. Kimisi içinse terk edilmiş bir arazi. Artık o ne demekse. Çünkü bu yer asla terk edilmiş olmazdı. Her zaman bir şeyler bulunurdu. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Bir hayvan mıydı yoksa kendi mi? Belki de bir hayalet. Dışarıda bir şey vardı ve bundan emindi. Kapıya baktı. Kilitli ve içeriden sürgülüydü. Tüfeği ambarda duruyordu. Gece gündüz üzerinden çıkarmadığı kırmızı renkli kalın pazen gömleğinin içinde titredi. Oturma odası boştu. Dışarısı boştu. Koca dünyada bomboş. Ama terk edilmiş değildi. İkisi vardı. Geriye kalanlar. Harry peş peşe rüyalar görüyordu. Dişleri olan bir asansör, kırmızı böceği renginde dudaklarının arasında kokteyl çubuğu olan bir kadın, sırıtan başını kolunun altında taşıyan bir palyaço, bir kardan adamla birlikte sunakta duran beyazlar içinde bir gelin, televizyon ekranının tozuna giren bir yıldız, Bangkok'ta tramplende duran tek kollu bir kız, pisuvar tabletlerinin tatlı kokusu, mavi renkli plastik bir deniz yatağının içinde yatan bir insan silüeti, darbeli matkap ve yüzüne fışkıran sıcak ölümcül kanlar, alkol genelde karanlık düşüncelerine karşı haç, sarımsak ve kutsal su görevi görürdü. Ama bu gece dolunay yüzünü göstermiş ve hayaletler bakire kanı dökülmüş gibi en azgın köşelerden, en derin mezarlardan çıkıp gelmiş, her zamankinden daha öfkeli ve vahşi bir dansla onu birbirlerinin kollarına atıyor ve ecel teriyle çarpan bir kalbin sesiyle cehennemde durmaksızın öten acı bir yangın alarmına sürüklüyorlardı. Sonra birden her şey sessizliğe gömülüyordu, mutlak bir sessizliğe. Ve o şey yine geliyordu. Ağzına doluyor, nefes almasına müsaade etmiyordu. Soğuk ve kapkaranlıktı. O varken kıpırdamak imkansızdı. Harry ilkilerek uyandı. Karanlıkta serseme dönmüş bir halde gözlerini kırptı. Duvarların arasında bir ses yankılanmıştı. Ama neyin nesi? Komodinden tabancasını aldı. Ayaklarını soğuk zemine koydu ve alt kattaki oturma odasına indi. Kimse yoktu. Boş içki büfesinin kapağı hala açıktı. İçinde sadece Martel marka bir konyak şişesi duruyordu. Babası içkiye her zaman temkinli yaklaşmıştı. Kimin gelini taşıdığını biliyordu. O konyak da misafirlerine ikram etmek içindi. Yarısı dolu olduğundan belli ki eve fazla misafir gelmemişti. Böylece tozlu şişe, Kaptan Jim Beam ve usta gemici Harry Hall ile birlikte bir gelgit dalgasında kaşla göz arasında bitmişti. Harry koltuğa oturdu, parmağını kolçaktaki bir yırtığın içine koydu. Gözlerini kapadı ve şişeden kendine yarım bardak içki koyduğunu hayal etti. Şişeden çağlayarak akan konyağı, o parıldayan altın renkli kahverengi sıvıyı düşündü. Kokusu burnuna geldi. Bardağı ağzına götürdüğünde ani bir ürpertiyle titrediğini getirdi gözünün önüne. Bedeninin paniğe kapıldığını, o ürpertiyle boğuştuğunu hissetti. Ve o bardaktaki tüm içkinin boğazından aktığını. Kafasına balyoz inmiş gibi oldu. Harry gözlerini fal taşı gibi attı, açtı. Nihayet susmuştu. Ama birden yeniden başladı. İşitme kanallarını delip açtı. Cehennemdeki yangın alarmıydı bu. Onu uyandıran sesin aynısı, kapı zili. Harry saatine baktı. 12:30'du. Hole gitti, dışarıdaki ışığı açtı. Dalgalı camda bir silüet gördü. Tabancayı sağ eline alıp sol elinin baş parmağı ve işaret parmağıyla kilidini kavradı. Kapıyı hızla ardına kadar açtı. Ay ışığında garaj yolundan geçen ayak izlerini görebiliyordu. Ona ait değillerdi. Hayaletler iz bırakmazdı, değil mi? İzler evin etrafından dolaşarak arkaya gidiyordu. Yatak odası penceresinin açık olduğunu gördü o anda. Kendisi açık bırakmış olmalıydı. Nefesini tuttu. Sanki birisi onunla beraber nefes alıyordu. Birisi değil, bir şey, bir hayvan. Döndü, ağzını açtı. Kalbi atmayı bırakmıştı. Tek bir ses çıkarmadan nasıl bu kadar çabuk hareket etmiş olabilirdi? Nasıl olmuştu da bu kadar yakınına gelebilmişti? Kaja ona baktı. Girebilir miyim diye sordu. Üzerinde bol bir yağmurluk vardı. Saçları dört bir yana doğru dağılmış, yüzü solmuş, süzülmüştü. Harry rüya görmediğinden emin olmak için gözlerini sertçe iki kez kırptı. Gözüne şimdiye kadar hiç bu kadar güzel görünmemişti. Harry elinden geldiğince ses çıkarmadan kustu. Bir günden uzun zamandır ağzına içki koymamıştı ve midesi artık içkiyi aniden içse de bıraksa da tepki veren hassas bir canlıya dönmüştü. Sifonu çekti, dikkatlice bir bardak su içti ve mutfağa döndü. Su ısıtıcısı ocağın üzerinde homurtular çıkarıyordu. Kaja mutfak sandalyelerinden birine oturmuş ona bakıyordu. "Demek Tony Like kaçtı," dedi Harry. Kaja başını salladı. Mikael herkese ulaşmaya çalışmasını emretti. Ama adamı kimse bulamadı. Evinde yok, ofisinde de. Mesaj da bırakmamış. Son 24 saatte kalkan hiçbir uçak ve geminin yolcu listesinde adı yok. En sonunda bir dedektif Lene Galtung'a ulaşmayı başardı. Dağlara gitmiş olabileceğini söylemiş, kafasını toplamak için. Arada bir yaparmış. Eğer öyleyse trene binmiş olmalı çünkü arabası hala garajda duruyor. Usta o set, dedi Harry. Orasının onun bölgesi olduğunu söylemişti. Hiçbir otele gitmediği de kesin. Onlara göre şu anda tehlikede. Onlar mı? Belman, Kripos. Biz demek istedin herhalde. Bu arada Belman neden Tony Like'a ulaşmak istiyor ki? Kaja gözlerini kapadı. Mikael bir plan yaptı. Katili kandırıp ortaya çıkarmak için. Öyle mi? Katil o gece Havas'taki kulübede olan herkesi öldürmeye çalışıyor. Bu yüzden Mikael bir tuzak hazırlayıp Like'ı yem olarak kullanmaya ikna etmek istiyordu. Like bir gazeteye röportaj verecek, içerideyken geçirdiği zor zamanları anlatacak ve gazetede belirtilecek bir yerde tek başına inzivaya çekileceğini söyleyecekti. Kripos da tuzağını oraya kuracaktı. Evet, ama şimdi plan alt üst oldu. Sen de o yüzden buradasın, değil mi? Kaja ona gözünü kırpmadan baktı. Geriye yem olarak kullanabileceğimiz tek bir kişi kaldı. Iska Peller, o da Avustralya'da. Ayrım sonu sayfa 387.